Ayrım 16.
Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek, bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal, şaşırtıcı, tutarsız ve düzensiz olmak zorundadır. Başkalarının davranışlarını kestirebilme yeteneği olmaksızın işimizdeki performansımız için ödül mü yoksa ceza mı, arkadaşımızdan bir öpücük mü yoksa çenemize bir yumruk mu ya da sevgili kızımızın kahvaltısını yapmasını mı yoksa önüne gelenleri yemek masası üzerine dağıtmasını mı bekleyeceğimizi bilemezdik. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak, aç parantez, bu kesin bir şey olmaktan çok yalnızca bir olasılık bile olsa, kapa parantez, çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. Benzer biçimde başkalarının davranışlarını kestirebilme yeteneğimiz olmaksızın çevremiz üzerinde doyurucu bir denetim kurabilmenin olanağı yoktur. Eğer uygun fiyatı verirsek bir satıcının polis çağırmak yerine istediğimiz iş pantolonunu bize vereceğine güvenebilmeye gereksinimimiz vardır. 5. cadde boyunca arabamızı sürerken önümüzden giden büyük kamyonun ansızın bir U dönüşü yapmayacağına güvenmeye gereksinimimiz vardır. Bir lokantada dana haşlama ısmarladığımız zaman domuz bacağı değil dana haşlama geleceğine güvenmek zorundayızdır. Dolayısıyla çevremizi kontrol edebilmede anahtar etmen o çevre içindeki başkalarının nasıl davranacaklarını kestirebilmektir. Bunu yapabilmek için de insan davranışına ilişkin temel bir kuramımızın olması gerekmektedir. Bu nedenle Haider, yalnızca psikologların değil, herkesin başka insanların davranışları için nedensel açıklamalar bulmaya oldukça büyük bir enerji yatırımı yaptığını ileri sürdü. Ve bunun sonucunun bir sağduyu psikolojisi olduğuna işaret etti. Yani her ortalama insanın insan davranışına ilişkin genel bir kurama sahip olduğu görüşünü ortaya attı. Böyle bir sağduyu psikolojisinde anahtar öge, başkalarının davranışları altında hangi kararlı eğilimlerin yattığını kimlikleyebilme yeteneğidir. İnsanların nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine, güdülerine, heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı, aç parantez, çok yüzeysel ve çabuk bile olsa, kapa parantez, oluşturabilmeye gereksinim duyarız. Eğer kızımız mutsuz görünüyorsa, bunun nedeni anne ve babasının yatakta biraz fazlaca kalmaları yüzünden, aç parantez, onun açısından, kapa parantez, aç ve huysuz olması mıdır, yoksa midesinin rahatsız olması ve yemekte olduğu pastaları kaybetmek üzere bulunması mıdır? Bilmeye gereksinimimiz vardır. Yaşlı Bay Hutkinson bir Yahudi aleyhtarıdır da, 99.500 dolara satılığa çıkardığı evi bize 97.000'e hatta 99.500'e bile vermez mi? Yoksa yalnızca pazarlık mı etmek istemektedir? Kafamıza takılıp kalan o sarışın sadece naz mı etmektedir? Öyleyse biraz daha ısrarlı olursak belki onu elde edebilir miyiz? Yoksa gerçekten bize karşı ilgisiz midir? Eğer öyleyse onu izlemenin, ısrarlı olmanın bir anlamı yoktur. Çevremizi olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için başka insanların içsel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. Dış nedenlere karşı iç nedenler. Öyle görülüyor ki nedensellik algılamalarının çoğunda temel sorun belirli bir davranış, eylem ya da olayın içsel durumlara yani kişisel özelliklere ya da dış güçlere yüklenmesi sorunudur. Bir kişi genellikle ya bazı kişisel özellik ve eğilimleri nedeniyle ya da bazı dışsal güçler nedeniyle davranıyor olarak algılanır. Sözünü ettiğimiz sarışın bizim temelde çok güçlü ve ayrımsız, aç parantez herhangi bir kadın olabilir, kapa parantez bir iç cinsellikle mi yoksa onun özelliklerinden, aç parantez bizim dışımızda bir nesne, kapa parantez dolayı mı kendisine istediğimizi bilmek ister. Bir dersten başarısız olan bir öğrenci bunun yeteri kadar zeki olmadığından ya da yeterince ders çalışmadığından mı, yani içsel neden, yoksa hocanın anlattıklarının açık olmamasından, kitabın düzeyinin sınıfınkinin çok üzerinde olmasından, yani dışsal neden, ya da sınavdaki soruların çok zor olmasından, yani dışsal neden kaynaklandığını bilmek ister. Okulların yönetim kurullarında, akademik toplantılarda, mahkemede ve yasama organlarında, okullarda zenci çocukların beyaz çocuklardan daha zayıf olmalarının, zeka düzeylerinin ve güdülenmelerinin düşük olmasından mı, aç parantez, iç nedensellik, kapa parantez, yoksa ön yargılı ırk ayrımından, duyarsız beyaz orta sınıf öğretmenlerinden, yetersiz olanaklardan ve uyarıcı olmayan akran gruplarından mı, aç parantez, dış nedensellik, kapa parantez, kaynaklandığı tartışılmaktadır. Parantez içinde ABD'de. Böylece temel sorun dışsal bir yüklenmenin mi, yoksa içsel bir yüklemenin mi yapılacağıdır. Dışsal yüklemelerde nedensel sorumluluk aktörün dışında onu saran genel çevre, etkileşmekte olduğu özgür kişi, üzerinde bulunan rol kısıtlamaları, davranışları için ödül teklifleri ya da ceza tehditleri, şans, üzerinde çalıştığı işin özgür doğası ve benzeri her şeye yüklenir. İçsel nedenler arasında kişilik özellikleri, güdüler, heyecanlar, tutumlar, huylar, yetenekler, çabalar ya da kişinin kendisiyle birlikte taşıdığı başka şeyler olabilir. Böylece Haider, sürekli olarak kendimize diğer bir kişinin davranışının altında yatan nedenleri sorduğumuzu ve bu soruyu davranışa bireyin içinde ya da dışında bir neden bularak yanıtlamaya çalıştığımızı varsaymaktadır. Nedenin kararlılığı. Nedensellik algılamasında ikinci derecede önemli fakat yardımcı bir sorun, nedenin kararlı mı yoksa kararsız mı olduğudur. Diğer bir deyişle neden o dışsal nesnenin ya da aktörün içsel özelliklerinin göreli olarak kalıcı bir niteliği midir? Yoksa değil midir? Bilmeye gereksinimimiz vardır. Kurallar ve yasalar, aç parantez, kırmızı ışıkta geçme yasağı ya da başarılı bir beyzbolcunun topu fırlatan kolunu kırma yasağı, kapa parantez, mesleksel roller, aç parantez, profesörler yıllar boyu toplantılara katılır, konferans verirler, kapa parantez, ya da belirli işlerin güçlük düzeyleri, aç parantez, beyzbolda falsolu bir topa vurabilmek her zaman güçtür ve kızımızı gıdıklayarak güldürmek her zaman kolaydır, kapa parantez, gibi bazı dışsal nedenler oldukça kararlıdır. Fakat bazı dışsal nedenler de oldukça kararsızdırlar. Yarışmaya dayalı sporlarda her zaman aynı yeterlik düzeyinde oynamaması yüzünden rakip oyuncu ya da takımın ne kadar büyük bir engel oluşturduğunu kestirebilmek zordur. Nolan Ryan, ünlü bir beyzbolcu, bir gün harika bir oyun çıkarabilir ve ertesi gün topu üste atamayabilir. Böylece onun performansı rakip top atıcıların performansları için kararlı bir dışsal neden olmayacaktır. Benzer şekilde belirli işler işçiye yükledikleri dışsal istemler bakımından oldukça farklılık gösterirler. Bir general olma, kişi üzerinde savaş zamanında, barış zamanında olduğundan daha farklı dışsal güçlerle etkili olur ve hatta girdiği çarpışmanın özel sınıfına bağlı olarak daha da farklı istemler yükler. Bunun bir örneği, yılın başarı görevleri için Weiner'in çizelge 4-1'de görülen tipleştirmesidir. Kişi genellikle bir öğrencinin belirli bir işteki başarı ya da başarısızlığını 4 nedenden birine ya da daha fazlasına yükler. Yetenek, çaba, şans ya da işin güçlüğü. Ve çizelgede görüldüğü gibi bu nedenler içsel, dışsal, kararlı, kararsız kategorilerine oldukça iyi uymaktadırlar. Çizelge 4.1. Başarı davranışının algılanmış belirleyicileri için bir sınıflandırma. Kararlılık konusunda kararlı için ve içsel için yetenek, dışsal için işin güçlüğü. kararsız konusunda içsel için çaba, dışsal için şans. Kaynak Weiner 1974. Sonuç olarak kararlı kararsız ayrımı insanların nedensel yüklemeleri ilişkin olarak sahip oldukları ilk aç parantez yukarıda sözü edilen kapa parantez güdüyle ilgilidir. Eğer bir sonuç kararlı bir nedene yüklenirse gelecek için yapılacak kestirmeleri belirlemede ona daha fazla ağırlık verilecektir. Vale ve Fraise 1976. Deneklerden bir yaşam sigortası satıcılığı işi için varsayımsal bir adayı değerlendirmelerini istediler. Adayın geçmişte neden bu kadar çok sigorta sattığını açıklamalarını ve gelecek için başarı durumunu değerlendirmelerini istediler. Denekler geçmişteki başarıyı yetenek ya da kişilik gibi kararlı etmenlere yükledikleri zaman bu yüklemeler gelecek için yaptıkları kestirmelerle yakından ilgili idi. Geçmişteki başarıyı şans, kararsız çaba ya da satışların yapıldığı belli bir dönem gibi kararsız etmenlere yükledikleri zaman ise yüklemeleri gelecek için yaptıkları kestirmelerle pek ilgili değildi. İnsanların başkalarına davranışlarını yükledikleri olası bütün nedenlerin bir listesini çıkarmak gerçekte olanaksızdır. Bu örneklerin de gösterdiği gibi çok fazla neden vardır ve yaşamın üzerinde durulan bölümüne yani alanına bağlı olarak oldukça da farklılık gösterirler. Fakat genel olarak bu nedenler buraya kadar sözünü ettiğimiz iki boyutun aç parantez içsel dışsal kararlı kararsız kapa parantez kesişmesinden oluşan dört sınıf ya da kategoriye oldukça iyi uyarlar. Değişmezlik ilkesi. Böyle yüklemelere nasıl karar veririz? İki yılın ilke ile işe başlayabiliriz. İlk olarak Haider genel anlamda değişmezlik ilkesini kullandığımızı ileri sürer. Alışılmış olarak hepimiz herhangi bir davranışın pek çok nedene bağlı olduğunu varsayarız. Fakat değişmezlik ilkesine göre yaptığımız şey bir dizi farklı koşulda belirli bir etki ile belirli bir neden arasındaki ilişkiye bakmaktır. Eğer şey bir dizi farklı koşulda belirli bir nedenle belirli bir etki arasında değişmez bir ilişki gözleniyorsa ve eğer nedenin yokluğunda etki de görünmüyorsa etkiyi o nedene yükleriz. Patronumuzun her tatilden dönüşte yaptığımız işten memnun olduğunu ve başka her zaman bizi eleştirdiğini varsayalım. Davranışını yakın geçmişte tatile çıkıp çıkmamasına yükleriz. Bölüm başkanımızın sekreterlik için çok güzel bir kadını işe aldığını fakat nitelikli bir kadının öğretim üyesi olarak alınmasına her zaman karşı çıktığını varsayalım. Davranışını şöven tutumlarına yükleriz. Yerel NBA takımının Boston Celtics takımına her zaman yenildiğini ve Atlanta Hawks takımını her zaman yendiğini varsayalım. Performansını yetenek düzeyine, aç parantez orta, kapa parantez ve karşıt takımların yetenek düzeylerine, aç parantez sırasıyla yüksek ve düşük, kapa parantez, yükleriz. Bu değişmezlik ilkesi kuşkusuz tümüyle bilim adamlarının kullandığı bilimsel yöntemin aynıdır. Bir bilim adamı da belirli bir etmenin bir dizi farklı koşulda belirli bir etki ile birlikte görülüp görülmediğine bakarak nedensellik yargılarına varır. Örneğin eğer bir bilim adamı tüyler ya da top mermileri olmalarına ve bir binanın tepesinden ya da kalça yüksekliğinden düşmelerine bakmaksızın nesnelerin değişmez olarak yükseklerden aşağılara doğru düştüğünü gözlerse genel bir nedensel etmenin bulunduğu sonucuna varır ki o da yer çekimidir. Benzer biçimde sağduyu psikologları olarak başkalarının davranışlarını gözler ve belirli bir uyarıcıyı izleyen düzenli değişmez etkilere bakarız. Bu yolla kritik nedene ilişkin bir yükleme kararına varırız. Paylaştırma, parantez içinde gerçekleştirme, ilkesi. Diğer bir temel ilke kirliliğin paylaştırma ilkesi adını verdiği ilkedir. Belirli bir etkiye yol açmada belirli bir nedenin rolü, eğer ortada inanılabilir başka nedenler de varsa, bunlar arasında paylaştırılır. 1972. Diğer bir deyişle, eğer ortada birden fazla olası neden varsa daha az güvenli yüklemeler yaparız ve etkiyi belirli bir tek nedene yüklemeye daha az istekliyizdir. Bir sigorta satıcısı bize karşı çok naziktir ve bizi yemeğe davet eder. Fakat niçin bu kadar dostça davrandığına ilişkin güvenli bir yükleme yapamayabiliriz? Sözlerine inanıp davranışını bizi gerçekten sevmesine yükleyebiliriz. Daha büyük bir olasılıkla davranışını iki nedene paylaştırabilir ve onu kısmen sevmeye, kısmen de bizimle iş yapma isteğini yükleyebiliriz. Kuşkusuz sigorta almak için paramız yoksa böylesi bir paylaştırma zahmetine katlanmayabiliriz. Thibault ve Rieken tarafından yapılan iki deneysel çalışma paylaştırma ilkesine ilişkin açık bir gösteri niteliğindedir. İlk deneyde denek biri yüksek diğeri düşük statülü iki kişiyi bir isteğine uymaya razı etti. Sonra kendisine bu kişilerin isteğine neden uydukları soruldu. Burada amaç düşük statülü kişinin temelde dış baskıya boyun eğen birisi olarak algılanacağını, aç parantez, daha güçlü biri bir istekte bulunmuştur, kapa parantez. Ama yüksek statülü kişinin dış baskı, aç parantez, ondan bir istekte bulunulmuştur. Fakat bu istek pek zorlayıcı değildir. Çünkü daha az güçlü bir kişi tarafından yapılmıştır, kapa parantez. Ve içsel eğilimlerin, aç parantez, yüksek statülü kişi uyumak istemeseydi istek görmezlikten gelinebilirdi, kapa parantez, bir bileşimine karşılık veren birisi olarak algılanacağını göstermektir. Sonuçlarda bunu göstermiştir. Deneklerden diğer kişilerin nasıl etkilendiklerini belirtmeleri istendiğinde hemen hemen bütün durumlarda yüksek statülü kişinin zaten inanmak istediğini belirtmişlerdir. Düşük statülü kişinin uyması daha sık olarak ona uygulanan baskıya yüklenmiştir. Böylece nedensellik odağı yüksek statülü kişi için düşük statülü kişi için olduğundan daha içsel olarak algılanmıştır. Bu paylaştırma, parantez içinde geçersizleştirme ilkesine göre beklenen sonuçtur. Davranış içsel ve dışsal güçlerin bileşiminin bir sonucu olarak algılandığı zaman aç parantez yüksek statülü uyan kişi ile olduğu gibi kapa parantez yüklemelerimizi buna uygun olarak bölmek eğilimindeyizdir. Belki de en çok karşılaştığımız sorunlardan biri bir davranışı yalnızca bir tek içsel nedene mi yoksa bu nedeni paylaştırıp biraz geçersizleştirerek içsel ve dışsal nedenlerin bir bileşimine mi yüklememiz gerektiğine karar verme sorunudur. Örneğin ikinci bir çalışmada Thibault ve Rieken bir yardım davranışında bulunan güçlü bir kişinin aynı davranışta bulunan zayıf bir kişiden daha nazik, ince ve iyi bir kişi olarak algılandığını gösterdiler. Güçlü bir kişinin yardım davranışı daha fazla içsel nedenlere yüklenir. Zayıf bir kişinin yardım davranışı ise içsel, parantez içinde nazik bir kişi olma ve dışsal, aç parantez, yardıma zorlanma ya da sonuçlara katlanma, kapa parantez, nedenlerin bir bileşimine yüklenir. Keleğin küp kuramı. Buraya kadar betimlediğimiz süreçler oldukça yalındır. Algılayan kişi nedenin aktörün içinde mi yoksa dışında mı olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Eğer inanılabilir birden fazla neden varsa nedenselliği biraz geçersizleştirerek bunlara paylaştırmak eğilimindedir. Fakat bu biçimi ile yükleme kuramı insanların nedensellik yargılarını ayrıntıları ile açıklayabilmek için ne gerektiği kadar sistemli ne de yeterince özgüldür. Kelly, 1976, insanların çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan çok kapsamlı bir kuram geliştirmiştir. Kelly'in genel ilkesi birlikte değişme ilkesidir. İnsanlar üç farklı boyutta neden ve etkilerin birlikte değişimine bakarlar. 1. Uyaran nesne, parantez içinde varlıklar. 2. Aktörler, parantez içinde kişiler. Ve 3. Bağlam ya da durumlar, parantez içinde zaman ve koşullar. İnsanların bu üç bağımsız boyutta olayları kontrol ettikleri varsayıldığından buna küp kuramı denilebilir. Birlikte değişme ilkesi tıpkı Hayder'in değişmezlik ilkesi gibidir. Kişinin yaptığı bütün bu bilgiler arasındaki tutarlılık ve düzenliliklere bakmaktır. Eğer kişi belirli bir olayın değişmez olarak belirli bir koşullar takımı ile birlikte ortaya çıktığını görürse olayın hangi nedene yükleneceğini bilir. Bu nedenle kişinin aradığı Hayder'in deyimi ile belirli bir koşullar takımı ve o değişmez etkidir. Ya da Kelly'in deyimiyle etkinin görülüp görülmeyeceğini belirleyen koşulların düzenli bir birlikte değişimidir. Bu durum karmaşık görünmektedir. Fakat gerçekte yalın bir fikirdir. En kolayı basit bir örnekle özü kavramaya çalışmaktır. Arkadaşımız Bill'in yeni bir filmi 4 kez gördüğünü, onu çok güzel bulduğunu ve bizim de görmemizi istediğini varsayalım. Ona inanacak mıyız? Özel olarak bilim bu davranışının ya da söylediklerinin nedeni gerçekten güzel bir film midir? Aç parantez, uyarıcı nesne ya da varlık. Kapa parantez. Kelly modeline göre tepkimiz otomatik olarak kendimize şu soruları sormak olacaktır. 1. Bill her zaman her filmin güzel olduğunu söyler mi? Yoksa söyledikleri yalnızca bu filme mi özgüdür? 2. Aynı ya da benzer sözleri başkalarından da duyuyor muyuz? Yoksa bu sözler yalnızca ona ve onun garip film zevkine mi özgüdür? 3. 4 kez seyrettiği filmi her seferinde sevmiş midir? Yoksa bazen sevmiş, bazen sevmemiş midir? Filmi güzel bulmasının nedeni yanında güzel bir kızla iyi bir yemekten sonra ya da bedava seyretmiş olması mıdır? Yoksa ne zaman, kiminle ve nasıl seyrederse etsin, nereye oturmuş olursa olsun filmi sevmiş midir? Böylece Kelly'nin kuramı nedensel yüklemeler yapmaya çalışırken insanların 3 ayrı çeşit bilgiden yararlandıkları üzerinde durur. 1. Belirginlik, yani farklılık bilgisi. Bu kişi yalnızca bu varlığa, aç parantez, yani bu uyarıcı ya da nesneye, kapa parantez, ilişkin olarak mı böyle davranmaktadır, yoksa diğer varlıklara ilişkin olarak da aynı davranışı göstermekte midir? Örneğimize dönersek, Bill birçok başka filmi değil de yalnızca bu filmi mi sevmektedir? Yani onu ilgilendirdiği kadarıyla tepkisi yalnızca bu belli varlığa özgü müdür? 2. Yaygınlık, aç parantez fikir birliği, kapa parantez bilgisi. Bu durumda başka insanlar da aynı şekilde mi davranmaktadırlar? Bu filmi başkaları da sevmekte midir? 3. Tutarlılık bilgisi. Zaman içinde ve değişik durumlarda tutarlılık. Bu kişi diğer zaman ve durumlarda da aynı şekilde mi tepki göstermektedir? Ya da bu tepki bu kişinin bu varlığa karşı her zaman ve durumda gösterdiği tepki midir? Eğer Bill filmi bazen sever bazen sevmezse, sevmesinin nedeni belki seyrettiği zamanla ya da seyrederkenki ruhsal durumu ile ilgili bir şey olabilir.